Ayrım 22.
Halit Bey hiçbir görüş belirtmiyor ve şehzadeler kavgasında yer almamaya çalışıyordu. Evine yöneldi. Henüz anahtarı kilide yerleştirmeden kapı açıldı. Annesi karşısındaydı. Yukarı çıktılar. Lambanın yanında Hüseyin Rahmi'nin mürebbiyesi duruyordu. Küçük kayık tabağının içine can eriği ve kiraz konmuştu. Birkaç tane kiraz yedi. Gülistan Fatih'te yapılacak mitinge katılmaya karar vermişti. Halit Bey'in de katılmasını istiyordu. Bu bir emirdi. Dili damağı kurumuştu. Can erikleri ve kirazlar gecenin bu saatinde kuruluğunu alacak tek serinlikti. Gülistan tabağını önünden kaldırdı. Yarın erken kalkacağız. Fatih Meydanı'nda adım atacak yer kalmamıştı. Evden ayrılırken bahçe kapısının önünde bir kalabalık oluşmuştu. Gülistan Hanım merakla baktı ve hayretle irkildi. Evlatlık kızlar giyinmiş, mahallenin bütün genç kızlarını toplamış, Gülistan Hanım'la birlikte Fatih mitingine katılmak üzere bekliyorlardı. Gülistan evde kalmalarını istedi. Kızların yüzünde yalvaran ve Halit Bey'den yardım dileyen melul bakışlar vardı. Gülistan Hanım'ın sözü kesindi. Kızlar evde kalacaklardı. Halit Bey resmi kıyafetle gitmenin uygun olmayacağını düşünüyordu. Gülistan Hanım, Halit Bey'in günlerdir beklediği hüküm cümlesini verdi. Sen askersin, cephe her zaman sınırda olmaz. Şehrin meydanı da cephedir. Nesibe yemişçi evlerinin önünden yürüdü. Başını bile çevirmedi. Yolu uzundu. Varması gereken zaman daralıyordu. Kasımpaşa da baharın hiç böyle güzel olduğunu düşünmemişti. Köşe çeşmesinden bir yudum su içmek istedi, yolunu değiştirdi. Çeşme serin suyunu akıtıyordu, yalağa yanaştı. Küçük avucuna sığdırabildiği serinliği dudaklarına götürdü. Avucundaki damlalara bir gözyaşı damlası da karıştı. Yemişçiler evine getirdikleri gün bu çeşmenin başında yüzünü yıkayıp güzelliğini göstermelerini istemişlerdi. O gece Tatar Emin önce becermiş, sonra kıyasıya dövmüştü. Yemişçi evinin sermayeleri bu mesleğin terbiyesi böyle başlar diye avutmaya çalışıyorlardı. Hepsi evdeki yaşamlarına böyle başlamışlardı. Kimi Tatar Emin'in, kimi Burdurlu Bahri'nin yüzlerinde patlayan tokatlarıyla sermaye olmanın haracını ödüyorlardı. Ramon'un kendisine arka çıkışını, Tatar Emin'i dövüşünü her gece bir cinsel lezzet gibi avuçlayıp kasıklarının arasına gömerdi. Hiçbir şey Ramon'un umrunda değildi. İşi tıkırındaydı. Anasının sıkıntısı olmadığını biliyordu. Georgios ölmüş ama arkasında lezzetli bir ten sıcaklığını miras bırakmıştı. Bu mirasın kime düştüğü bilinmiyordu. Ramo ara sıra düşünür ve anasını iskele memuruna yakıştırırdı. Bilgili adamdı. Konuşurken insanları üzmeden en kötü haberleri alıştırabiliyordu. Önünde duran önemli işin bitmesinden sonra bir kaçamak yapıp İmroz'a gidecekti. Nesibe olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyordu. Ama bu küçük kızın da hakkı inkar edilemezdi. Nesibe'nin farklı bir yanı vardı. Sevgiyi hissettiren sıcaklığı bir erkeği daima baştan çıkarabilirdi. Hastane ziyaretine gittiğinde Ramon'un ellerine kapanmış, tek bir gözyaşı dökmeden söyleyeceklerini sıralamıştı. Ramo, başka koşullarda olsaydı seni kimseye bırakmazdım. Bu halimin ayıbını da sana taşıtmam. Ramo gönül almak için bir şeyler söylemek istiyor ama beceremiyordu. Belli mi olur kız? Belki her şey istediğin gibi olur. Seni sevdim galiba Ramo. Kim sana kötülük etmek isterse önüne kalkan olurum. Ramo mayasına fesat karıştığını artık biliyordu. Allah Arhavili'yi boşuna karşısına çıkarmamıştı. Arhavili işin kokusunu iyi alırdı. Daha ilk görüşte bu adalının huyunda yoldan çıkmaya hazır bir kahpelik olduğunu çabuk anlamıştı. Bu pislik yavaş yavaş kendini gösteriyordu. Akşamcı kızlar gece olup bitenin haberini verirken ölçüyü kaçırmış, bir müşterinin gevezeliklerini anlatıp gülmüşlerdi. Küçük kız geceyi birlikte geçirdiği erkeğin itibarını arkadaşlarına göstermek için sevinçliydi. Bol bahşişli adamın sadece bedenin de değil, duygularının da bir delikanlılık olduğunu anlatmak istiyordu. Sonra anlattıklarını hatırlamaya çalıştı. Söylediklerinin hiçbiri küçük kızı ilgilendirmiyordu. Ama Ramo tilki kesilmişti. Her söylediğini kelime kaçırmaksızın hafızasına yerleştiriyor ve tariflerini birilerine yakıştırarak peşine düşeceği adamın çehresini belirlemeye çalışıyordu. Yemişçi evinin kızlarına böyle bol bahşiş bırakan bir saray hafiyesi vardı. Arada bir kızlara sertleşir ama sabah çıkarken yastıklarının altına tomarla para bırakırdı. Kızların küçük kafasında yer bulamayan sözler Ramo'yu yoldan atmaya yeterliydi. Küçük kızı kenara çekti. Bu söylediklerini başkasına anlatıp anlatmadığını sordu. Küçük kız korkuyla yemin edip kimseye bir şey söylemediğini tekrarlıyordu. Ramo böyle yeminleri çok duymuştu. Önce irkildi, sonra gülmeye başladı. Arhavili'nin dediği gibi bazen dünya pislere daha çabuk gülüyordu. Dünyanın kendisi pisti. Fatih Meydanı hınca hınç dolmuştu. İstanbul'un binbir özelliğini yansıtan kıyafetlerin bir araya geldiği meydanda kalabalığın yürek çarpışı duyuluyordu. Resmi kıyafetiyle gelmiş subaylar vardı. Halit Bey Gülistan'ı emniyetli bir evin basamaklarına çıkardı. Bulundukları yerden kürsüyü görebiliyorlardı. Bir yolun meydana açıldığı köşenin başındaydılar. Cumbalarıyla göz alıcı güzellik kazanmış evin taşlığında serinlik vardı. Kapı açıldı. Halit Bey'i ve Gülistan'ı içeriye davet ettiler. Gülistan girmemek için direniyordu. Meydanı görmek, insanlarla konuşmak, milletin mücadele cesaretini duymak istiyordu. Artık meydan tek bir iğneyi dahi alamazdı. Genç bir hanım kürsüye çıktı, Kur'an okumaya başladı. İslam'ın fethettiği bu kent, bu mübarek İstanbul şehri, yüzlerce yıl sonra işgalin altındaydı. Bu genç hanımın Kur'an okurken seçtiği surede bile bir ilahi davet manası ve bir mümin iddiası vardı. Genç kadın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladı. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. Bu sözler Fetih Suresinin ayetleriydi. Ve gerçekten bir insani huzur ve milli bir kurtuluş vaadinin ilahi anlatımıydı. Vardaca yürüdü. Yol boyu küçük kıza gevezelik ettiğini düşünüyordu. Nur Hatun'un aylardır girmediği koynunu bu küçük kız hiç nazlanmadan sabaha kadar ısıtmıştı. Yakup Cemil'in dediğinin hiç önemi kalmamıştı. Nur Hatun isterse çekip gidebilirdi. Yakup Cemil'in güvendiklerinden biri vardacıyı uyarmış ve Nur Hatun'un fazla serazat olduğuna dikkat çekmişti. Vardacı kendine güvenen adamdı. Nur Hatun'un karşısına çıktığı talihin kapıları yeniden açılabilirdi. Hayatın sıcak baharında güzellikleri bulunan bir mevsim değişikliği gibi istediği güzellikler her vakit kapısında bekleyebilirdi. Enver'in de Talat'ın da canı cehenneme diyordu. Bunca yıl verdiği desteğin önemi hiç yokmuş diyerek kendi zihninde kendini doyuran fesadı döllüyordu. Şimdi önüne fırsat çıkmış, geride bıraktığı utanılacak ne varsa hepsini aklayacak kadar dürüst ve sorumlu görev ahlakı üstlenmişti. Bu kadar kısa sürede nasıl olmuştu da bu görevi yüklenebileceğinin teminatını verebilmişti. Feriköy'deki aşçı dükkanı kaderini değiştiren şimşekti. Namlı hafız kapıdan çıkarken vardacıyı kolundan tutmuş, "Sana ihtiyacımız var," demişti. Vardacı vatanperverdi ama küçük Evangelismos'un macerası ve gözlerindeki serüven heyecanı da bu ihtiyacın tarifinde etkili olmuştu. Çıkarken geri dönmüş ve güzel kıza seslenmişti. Neber hanım yiyeceğine ben yiyeyim. Ver bakalım şuradan bir aşure daha. Genç hanımın Kur'an okuması bitince hep bir ağızdan tekbir getirilmeye başlandı. Fatih bir ilahi mücadele meydanına dönüşmüştü. Fatih Şehzadebaşı ve Yavuz Selim'in minarelerinden genç müezzinler gür sesleriyle tekbirler getiriyorlardı. Katılanlar heyecan içindeydiler. Sultanahmet'ten sonra her toplulukta yükselen bir ses vardı. Halide Edip Hanım kürsüye çıktı. Konuşması sadece heyecan değil, aynı zamanda derin bir tarih kültürü ve felsefe değeri taşıyordu. Konuşmaların hepsinde aynı üslup dikkati çekiyordu. Konuşmalar gıpta ve hayranlık pınarı olmuştu. Meliha Avni Hanım'ın konuşmasında Gülistan heyecandan evde durmamış, aşağı inerek Halit Bey'in yanına gelmişti. Önlerinden genç kızlar geçiyor, güler yüzle beyanname dağıtıyorlardı. Beyannamede Halide Edip'in yapacağı konuşma günleri ve yerleri sıralanmıştı. Gülistan memnuniyetle aldı, uzun uzun tetkik etti. Öperek çantasına koydu. Halit Bey beyannamenin öpülüp saklanmasını hayretle karşıladı. Annesi farkına varmıştı. Eve kadar bekleyemedim. Akşam olayın sırrı çözüldü. Dağıtılan beyanname Mehmet Akif'in bir şiiriyle başlıyor ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'in savaşta insanlara zafer vaat eden ayetlerle bitiyordu. Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana? Zalimleri adlin niye öldürmedi hala? Beyanname günlerce evin en itibarlı duvarında asılı durdu. Ramazan'da imsakiyenin asıldığı çiviye şimdi bir milli itinayla bu beyanname asılmıştı. Gülistan Hanım yarın yine sokağa çıkacak, Halide Edip Hanım'ın Sultanahmet konuşması için dikili taşın yanında evlatlık kızlarla birlikte yerini alacaktı. Beylerbeyi Sarayı'nda Abid Efendi'nin yaverliği devam ediyordu. Yakup Cemil teşkilat-ı mahsusayla ilişkisinin kontrollü ve emniyet içinde yürütülmesi gerektiğini bildirmiş, aman dikkat etsin gün uğursuz diye haber yollamıştı. Fatih mitingi ile ilgili bütün izlenimler ve heyecanlar saraya intikal etmişti. Sarayın korkuyla titrediği gün halk Fatih'te işgalcilere nefretini kusmuştu. Teşkilat-ı mahsusadakiler Anadolu'daki hareketler konusunda gizli ve sevindirici bilgiler getiriyorlardı. Her hareket bilgileri içindeydi. Bu bilgileri birlikte değerlendiriyorlardı. Varılan sonuç şu idi. İstanbul'da oturup bekleyerek bir şey yapmak mümkün değildi. Memleket için hizmet verilecek ise bunun yapılabileceği en son yer İstanbul'du. Nasıl bir yol bulunup Anadolu'da millici hareketin içine girilebilirdi? Namlı hafız ertesi gün sözleştikleri eve gidiyordu. Nusret Şakir Bey gecikirse biraz beklemesini söylemiş, evin haberi var, endişe etmeyiniz demişti. Namlı hafız endişe içinde değildi ama Nusret Şakir Bey'in evine gitmeyi çok uygun bulmamıştı. Feriköy'de aşçı dükkanında karşılaştığı manzara yüreğinde bir titreyiş yaratmış ve dokunaklı bir sevda izi bırakmıştı. Muallim Rakım Bey'in talimatı olmasaydı böyle bir ziyarete gitmesi mümkün değildi. Aylardan beri bir dantel örer gibi işlenmiş plan mutlaka işletilmeli ve Anadolu'ya kaçırılacak silahlar ve altınlar hiç aksamadan yerine ulaştırılmalıydı. Çok değişik yerlerden gelen silahlar Piyalepaşa Camii'nin mahzeninde saklanmış, bir yanlışlık doğmaması için sabahlara kadar dualar edilmişti. Namlı hafız bu silahların ne olursa olsun zamanında yerine ulaştırılması için gerekli önlemleri almıştı. Arhavili'nin belki tabiatı kaltaktı ama elhak vatanperver bir yiğitti. Piyalepaşa Camii'nin hiç bilinmeyen yerlerdeki mahzenlerini ve dehlizlerini namlı hafıza göstermiş ve bu mahzenlere kapı yapılmaz, duvar örülür, ben duvar ördüm demişti. Sonra gizli dehlizleri ve mahzenleri gezdirmiş, silahların istif edileceği yerleri tek tek göstermişti. Namlı hafızı bir kenara çekip boru gibi uzayan bir deliği işaret etmişti. Bir pislik olursa eğer bu borudan bir çıra at yeter, yılan dibi dolaşıp bütün cephaneyi patlatır. Sonra elini cebine sokup bir tomar çıkarıp namlı hafıza uzattı. Bu da benim katkım olsun. Arhavili, namlı hafızın hayranlıkla seyrettiği mahzen ve dehlizleri bir iftihar gibi sundu. Bu işi Kiryakidis'den öğrendim. Kafirin ruhundaki sanat beni bir peygamber gibi büyülemiştir. Bu mahzenler tepeleme doluydu ve tek bir kurşun ve tek bir kuruş eksilmeden yola çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal Havza'yı geçmiş, Amasya'da mücadelenin ahlakını aleme ilan etmişti. Milletin azim ve kararı silah bekliyordu, para bekliyordu. Vaktinde eve geldi. Kapı çalmasına fırsat verilmeden açıldı. Evin girişi loştu ve çehreler belli olmuyordu. İsmini sormadılar. Belli ki Nusret Şakir'in dediği doğruydu. Eve haber bırakılmıştı. Birisi yol göstererek merdivenlerden çıkmaya başladı. Anlaşılan Nusret Şakir henüz eve gelmemişti. Sahibinin bulunmadığı bir evde oturmanın yakışıksız olduğunu düşündü. Yol gösteren gölgeyi durdurmak istedi. Nusret Şakir Bey yoksa biraz dolaşıp öyle gelirim. Merdivenlerin başında hakim bakışlı bir kadın bekliyordu. Gözlerini bütün merakıyla namlı hafızın üzerinde yoğunlaştırmıştı. Adeta nefes almayacak kadar sessizdi ve bu seyrin büyüsünü bozmak istemiyordu. Misafirin yüzündeki telaşı kendisine yakıştıramamış ve saçma bir mazeretle evi terk etmek istemesine mana verememişti. Seniha Saffet'in dikkati giderek keskinleşiyor, herkesin saygı duyduğu o hakim bakışlar daha tedbirli ve daha istekli bir arzunun emrine verilmiş gibi yumuşuyordu. Bu yumuşama bir felakete sebep olabilirdi. Eğer gerçeği kavrayacak olgunluk yoksa, bir sırrın ortaklığındaki sükunet bir büyük tahribatın fırtınasında dönebilirdi. Seniha Saffet bu riski göze alacak kadar cesur değildi. Namlı hafız merdivenler bitince başını kaldırdı ve bir beklenmeyen sille yemiş gibi silkelendi. Karşısındaki kadın hakim bakışlarını yeniden takınmış ve geleni önemsemeyen bir burnu büyüklük içine girmişti. Seniha Saffet risk yüklenmeye niyetli değildi. Bir ara tedbirli fakat istekli bir arzuya dönüştürdüğü keskinliğini yeniden o hakim bakışın sertliğine büründürmüştü. Nazik bir dil kullandı. Beyefendi sizi bekliyor. Arkasını dönüp yol gösteriyormuş gibi uzun koridora yöneldi. Namlı hafız takip ettiği bu kadının etkisinde kaldığını fark etti. Koridor geniş bir kütüphaneye açılıyordu. Kalın perdelerin örtüldüğü bu yüksek tavanlı odanın ortasına bir kocaman masa yerleştirilmiş ve üzerine rengarenk mevsim çiçekleri konulmuştu. Evin her yerinde görgülü bir elin tazim ettiği huzur verici rahatlık hissediliyordu. Nusret Şakir kütüphanenin açıldığı küçük çalışma odasındaki masanın başında bekliyordu. Uzun bir ev içi gezintisiyle misafir üzerinde etkili olmak istendiği anlaşılıyordu. Nusret Şakir'in kişiliğine bir esatir havası verilmek istendiği belliydi. Kim bu havayı vermek istiyordu? Kim Nusret Şakir'i dokunulmaz adam hüviyetiyle gözlerde büyütmek istiyordu? Namlı hafız saygıyı elden bırakmadı ama sergilenen tavrı umursamıyordu. Evin sahibini hem kendi dükkanının mahrem koridorlarında bocalarken görmüş, hem de muallim Rakım Bey'in karşısında nasıl saygılı duruşlarla gerçek kişiliğini takındığını seyretmişti. Bu adam aslında iyi birisiydi ama kıvamını bulmamış karakteri bir yanlışın elinde yoldan çıkabilirdi. Nusret Şakir misafirin elini sıktı. Hoş geldiniz. Namlı hafız başıyla saygısını belirledi. Gösterilen yere oturdu. Kapının kapanmasını ve bir an önce görüşmeye geçilmesini istiyordu. Akşam namazını kendisinin kıldıracağını cemaate söz vermişti ve yalancı çıkmak istemiyordu. Yol gösteren hakim bakışlı kadın sessizce uzaklaştı. Nusret Şakir ne söyleyeceğini şaşırmış gibiydi. Feriköy'deki evde kendisine hiç yüz vermeyen reis şimdi evindeydi ve gösterdiği yerde oturuyordu. Başka hiçbir şartta böyle bir fırsat yakalaması mümkün değildi. Muallim Rakım Bey'e teşekkür ediyordu. Eğer Batumlu Mahmut Şakir'in gönderdiği paket şimdi karşısında oturan adama verilmiş olsaydı, Nusret Şakir'in böyle bir gururu yaşaması ebediyen mümkün olmayacaktı. Kapı açıldı. Hakim bakışlı kadın elindeki tepsiyle içeri girdi. Billur sürahilerde mevsim şerbetleri buğulanmıştı. Çiçekli masanın üzerine koyup sormadan kendi keyfiyle doldurduğu demir hindiyi namlı hafıza sundu. Bunu deneyiniz. Ben ilk kez çocukluğumun şımarıklığıyla reddetmiş, sonra da hayran olmuştum. Seniha Saffet buz gibi demir hindi şerbetini uzatmış, sonra kendi bardağını dudaklarına götürüp vücudunun sıcaklığına ilk serin teması vermişti. Bu temasın namlı hafızı tahrik edeceğine inanıyordu. Nusret Şakir, Seniha Saffet'in şerbet ikramına teşekkür etti. Sesi asıl noktaya gelmek istediğini hissettiriyordu. Sana verdiğim paketi getirir misin lütfen? Namlı hafız rahatsız oldu. Muallim Rakım Bey'in hiç tereddütün yok dediği Nusret Şakir, bu kadar önemli bir emaneti ve bu kadar büyük bir sırrı böyle gelişigüzel önüne gelene teslim mi ediyordu? Nusret Şakir namlu hafızın aklından geçenleri anlamıştı. Endişeye mahal yoktur. Güveneceğim insanları özenle seçerim. Namlı hafızın gösterdiği güvensizlik Seniha Saffet'i de rahatsız ediyordu. Sesi sertleşti. Nusret Bey önemli olduğunuzu söylemişti. Beni yanıltmayınız. Bu evin önemli misafirleri saygılarını göstermesini iyi bilirler. Namlı hafızın duyguları giderek geriliyor ve her gerginlik zihnindeki ihtilafların bağlantı noktalarını çözmeye başlıyordu. İşin doğrusu Seniha Saffet yanılmamıştı. Demir hindiyi içerken namlı hafızı tahrik etmeyi becermişti. Namlının aklı fikri Seniha Saffet'te kalmıştı. Seniha Saffet çekinmeden göğüslerini sımsıkı saran düğmelerden birini çözdü. O çıldırtıcı tenden bir anahtar çıkarıp Nusret Şakir'e uzattı. Nusret Şakir anahtarı kütüphanenin içine gömülmüş kasanın kilidine soktu ve çevirdi. Dün muallim Rakım Bey'in getirdiği paket olduğu gibi duruyordu. Namlı hafızın önündeki sehpaya koydu. Seniha Saffet'in gözleri alevdi. Boş bir macera için bu kadar masrafa değer mi? Herkes buz gibi kesildi. Seniha Saffet umursamıyordu. Sözlerinde geçmişinin gerçeği vardı. Hayatının acısı paranın ne kadar önemli olduğunu gün be gün hücrelerine işlemişti. Bu gevrek kadın işte bu acılı kanaviçenin güzelliğiydi. Biraz da namlı hafızı tahrik etmek ve onu kendi gerçeğine saygı göstermeye zorlamak istiyordu. Fazla onur kırıcı olmanın zarar vereceğini düşündü. Namlı hafıza yaklaştı. Kırılmanızı istemem. Sözlerim size yönelik değil. Ama kabul ediniz ki çevrenizdekilerin çoğu 3 kuruşluk çıkar için herkesi satabilirler. Namlı hafız rahatsız oldu. Bu kadında kestirmeye çalıştığı şeyler bazen bir büyü gibi insanı sarıp kucaklıyor, bazen bir şeytanı itercesine kendisinden uzaklaştırıyordu. Bu kadar kısa aralıklar içinde bir insanın bu kadar sık değişiklik göstermesinin izahını yapmak mümkün değildi. Ben de kırılmanızı istemem ama sözlerim size yönelik. Arkadaşlarımızın hiçbirini tanımıyorsunuz ki. Şahsen tanımam gerekmez. Her gece Nusret Şakir Bey anlatıyor. Namlı hafızı biraz daha çıkmaza sokmak için yüklendi. Bu kalemun gibi adamlarmış. Dilleri gövdelerinin 2 katından fazlaymış. Namlı hafızın zihnindeki billur kase düştü. Bu kase 1000 parçaya bölündü. Her parça bir ok gibi yüreğinin 1000 yerinden birden saplandı. Yesevi dergahının kubbesi 2'ye yarılıp gökyüzünü müritler eşiğine indirdi. Artık yağmurların, şimşeklerin, bulutların özündeki cevher namlının 1000 yerine saplanmış kasenin camları gibi can yakıyordu. Nusret Şakir'in gözlerine baktı. Namlının yüreğindeki camlar bir ok gibi o gözlerin bebeklerine batmış ve korkak bir yüreğin kanını akıtmıştı. Seniha Saffet'e baktı. Onun da gözlerinde aynı billur kasenin camları vardı. Bir sedefin bağrına ateşin akışlıyorlardı. Namlı hafız pakete dokunmadı. Nusret Şakir'e yaklaştı. Bunu almaya değil, sevkiyatı konuşmaya geldim. Size güvenmekle hata etmediğimizi anlıyorum. Muallim Rakım Bey büyük sevkiyatı sizin yapacağınızı bildirdi. Sonra perdenin ucundan dışarıyı seyredip ekledi. Hepimiz bunu bekliyoruz. Hepimiz sözü Seniha Saffet'i rahatsız etti. Artık saygılı kelimeler yerine gelişigüzel konuşmanın daha etkili olacağını düşündü. Sanırım Feriköy esnafını buraya yığmayacaksınız. Bu söz her şeyi bitirmişti. Namlı hafız hem Seniha Saffet'i hem Nusret Şakir'i çözmüştü. Muallim Rakım Bey'in endişe etme güvenilir dediği Nusret Şakir gevezenin biriydi. Ela Hatun'un koridorun ucunda söylediği gibi her vesileyle bu adama sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyordu. Nusret Şakir yaşananlardan rahatsız olmuştu. Seniha Saffet belki kendisini korumak için böyle bir tavır takınmıştı ama bu üslubu saygısız ve gereksiz bulmuştu. Seniha'ya sesi sertleşti. Ölçüyü kaçırıyorsunuz. Sanırım size sır vermekle hata ettim. Namlı hafıza döndü. Bu ayıplı manzaranın yaşanmışlığına esef ettiği yüzünün çizgilerine sinmişti.